Ayrım 24.
Bakın, bu köpek bu evde rahat yaşıyor, geziniyor, kaşınıyor. Bu köpek babamın, rahmetli babamın zamanında bahçeye zor girerdi. Müslüman evinde köpek olacak şey mi? Köpeğe seslendi. Gel buraya bakayım kont. Köpek saygıyla ayağa kalktı, gerindi, kuyruğunu sallayarak efendisine gitti. Sait Bey düşüncelerini bir şakayla sunabilmenin keyfiyle, "Sen Müslüman evine yakışacak şey değilsin," dedi. Sonra kahve içen konuklara dönüp güldü. "Ama görüyorsunuz ya, oldu işte. Biz ona alıştık, o bize. Zamana uyduk. Annem görseydi bütün evi şartlatırdı." Köpeğe döndü. "Hadi tamam tamam, git sen yerine otur." Neden çağrıldığını anlayamayan hayvan biraz kararsız kaldı. Sonra çevreyi kolaçan etti, konukları kokladı, ıslak burnunu Refik'in eline değdirdi. Her şeyin her zamanki gibi sakin ve düzenli olduğuna karar verince güvenle yattı. Sait Bey, "İşte bunu söylemek istiyorum," dedi. "Her şeyi zamana uyduruyoruz da farkında değiliz. Söylediğim gibi eski neden yeniye uydurulmasın? Bakın şu odaya, bir salon değil mi burası? Dün bir selamlığın sofasıydı. Bakın bana, basit ve geveze bir tüccar değil miyim? Yok yok, izin verin artık anlatayım. Dün bir paşa oğluydum. Anlatabiliyor muyum? Rahmetli babam der ki, bizde büyük değişmeler fazla göz almaz çünkü hep küçük ve sonsuz uzlaşmaların sonucudur. Ne dersiniz bu düşünceye? Evet, uzlaşmalar. Küçük ve zeki uzlaşmalar ki bütün tarihin bu sessiz akışını sağlamış. İşte böyle derdi rahmetli babam. Benim bir tüccar olacağımı, her şeyi, toprakları, arsaları satıp satıp ticarete yatıracağımı, Güler'in küçük ve cumhuriyetçi basit bir askerle evleneceğini bilirmiş gibi. Avrupa, ah Avrupa. Hep onu düşünüyorum. Oraya her gidişimde onu düşünüyorum. Onlar neden öyle de biz böyleyiz? Evet, soruyorum. Onlar neden öyle de biz böyleyiz? Durun, likör içer misiniz? Kahveyle güzel olur. Kimseden karşılık beklemeden fırlayıp büfeye yürüdü. Birkaç şişe aldı, sonra karısına, "O albümü de getirsene," dedi, "Avrupa albümünü." Biraz utanmış gibiydi ama heyecanını yatıştırmak istemiyordu. Daha çok konuşmak, içini dökmek istiyor, Refik'e ve Osman'a bakarak cesaret arıyordu. Kısa ve sinirli bir sessizlik oldu. Nermin'le Güler kahveyle likör içmeye karar verdiler. Osman düşünceli bir tavır takınarak, "Haklısınız, çok haklısınız," dedi. Ağırbaşlılık ve hoşgörüyle tatsızlığı yumuşatmak istiyordu galiba. Atiye Hanım elinde bir albümle geldi. "Çocuğun resimlerini de getirdim," dedi. Avrupa albümünü Refik'e verdi. Sait Bey albümü karıştıran Refik'e, "Ben geçmişe yolculuk kadar Avrupa'ya yolculuktan da hoşlanırım," dedi. "Fotoğraf çekeriz sık sık, sonra yapıştırırız. Şimdi nereye bakıyorsunuz?" Kalkıp Refik'in yanına geldi. Resimlerden ve kartpostallardan da olsa Avrupa'yı seyretme zevkini genç konuğuyla paylaşmak istiyordu. Refik'in omuzunun üstünden albüme baktı. "Ah, bakın bu Paris. 4 yıl önce 1933'ün Paris'i nasıl? Gençmişim o zamanlar değil mi? Bu da aynı yıl. Bunlar Berlin'de çekilen resimler. Paris ve Berlin. Avrupa'ya çıkan hangi insan, dünyanın biraz farkına varan hangi Türk bunlardan vazgeçebilir? Viyana var belki bir de ama ben müzikten anlamam. Ah bakın bu geçen yılın gezisi, Paris. Çok çabuk çeviriyorsunuz, durun, tanıdınız değil mi?" Refik tanımıştı tabii, Ömer'in resmiydi bu. Elinde bavulla bir tren kompartmanında surat asıyordu. "Tabii bizim Rastinyak bu," diye bağırdı Sait Bey. "Dönüş yolunda trende görmüştük. Ne yapıyor şimdi?" Refik'in cevabını beklemeden devam etti. "Bakın bu da aynı yıl çekilmiş. Berlin'de tanıdığımız bir Fransız ailesi. Evet evet, Fransız ailesi. Gerçek, kültürlü, şakacı bir Fransız ailesi. Şarap, peynir, Eyfel Kulesi. Sonra kadından anlayan erkekler. Çok mu çenem düştü? Ama bakın işte bir aile. Bakın bu resme. Berlin'de aynı otelde kalıyorduk. Odalarımız yan yanaydı. Sabah kahvaltısını birlikte yapıyorduk. Şakacı insanlar. Sayfayı çevirin. Bakın tam bir aile. İşte Cevdet Bey'i bunun için anıyorum, bunun için. Evet, Cevdet Bey kusursuz bir aile kurdu. Belki gülünç bulacaksınız ama sizin ailenize, Işıkçı ailesine hayranım. Başarılı bir baba, çalışkan çocuklar, güzel ve iyi anneler, sağlıklı torunlar. Nasıl olması gerekiyorsa öyle. Saat gibi ama renkli, canlı, tam onlar gibi. Birden bir kahkaha kopardı. Ama pek içten bir kahkahaya benzemiyordu bu. Daha çok söylediklerini yumuşatmak, uygunsuz bir şey söylemişse bunun farkında olduğunu hissettirmek için gülmüştü galiba. Sonra Refik'in yanından ayrıldı. Likör dolu küçük kadehi havaya kaldırdı. Biz de işte bir şeyler yapmaya başladık dedi. Likör yapıyoruz, likör sanayi. Mecidiyeköy'de likör fabrikası, büyük kuruluş. Hah, güleyim bari. Söyleyin şimdi, söyleyin niye biz böyleyiz de onlar böyle, niye? Bunun sırrını kim biliyor? Söyleyin, niye biz böyleyiz? Niye biz biziz ve böyleyiz? Söyleyin. Güler, çok heyecanlandın abi dedi, otursana. Sait Bey elindeki likör bardağını herkese göstererek sallıyor, kız kardeşinin söylediklerini duymamış gibi orada dikiliyordu. Çevresinde utanç ya da telaş gibi bir şey oluşmuştu. Kimse onun ne kadar ciddi, ne kadar içten olduğunu kestiremiyordu. Herkes kendini heyecana kaptırmış gibiydi. Ağır yemeğin üzerine gevşeyen yüzlere birdenbire beklenmedik bir gerginlik bulaşmıştı. Herkes Sait Bey'in durup durup tekrarladığı soruya cevap arıyor ve bulamıyormuş gibi üzgün gözüküyordu. Belki biraz da Sait Bey'in alaylarına gülüyor, gerçekten bizim niye böyle olduğumuza şaşıyormuş gibiydiler. Neden böyleyiz biz? Böyleyiz, böyleyiz. Lütfen karışmayın bana bir akşam. İçtim ve coştum. Eh, arada bir insan böyle şeyler yapmalı. Yüreğin gerçek coşkusuna kendini bırakmalı. Çünkü bıktım, yemin ederim ki bıktım. Bıktım kendimi denetlemekten, kasılmaktan. Refik'in kucağındaki Avrupa albümünü işaret etti. Onlar gibi olmak için, onlar gibi olmak için kasılmaktan ve içimden geleni yapmamaktan bıktım. Bu akşam kendimi bırakıyorum, uzlaşmıyorum ve bağırıyorum. Sonunda likör kadehini dikti ve bir kahkaha daha attı. Bu seferki kahkaha sinir bozucu bir şeydi. Refik ilk defa Güler'in endişelenir gibi olduğunu gördü. Bu gür ve sinirli ses konakta alışılmadık bir şey olmalıydı. Köpek de yattığı yerden başını kaldırmış şüpheyle tuhaf şeyler yapan efendisine bakıyordu. Sait Bey köpeğin başını kaldırdığını görünce ''Aa çok ileri gittim galiba'' dedi. ''Baksanıza kont bile huysuzlandı.'' Köpeğe bakarak bir süre kıpırdamadan durdu sonra ''Kont'' dedi. ''Kont otur otur çağırmıyorum seni.'' Dönüp kendini seyredenlere baktı. ''Paris'te kibar bir kadın görmüştüm'' dedi. Elektrik direğinin dibine işeyen köpeğini çekiştiriyor. ''Hadi paşa, hadi paşa gel'' diyordu. Doğrusu bir paşa oğlu olarak alınmadım değil. Ben de buna kont adını verdim. Her neyse. Bıktınız değil mi bir tüccarın gevezeliklerinden? Hepimiz tüccarız artık. Şeker, demir, araba, tütün ya da incir. Susuyorum artık. Susuyorum, susuyorum. Hem verin bana artık o albümü de bu konu kapansın. Hala oraya mı bakıyorsunuz? Şu bizim Rastinyak ha? Fatih gibi bir şey. Nasıl? Ne yapıyor şimdi o? İnanın sizin benim gibi biri değildi. Ama sonunda mutsuz olacak. Çünkü uzlaşmak gerek. Babam haklı. Uzlaşmak gerek. Bizim Fatih gururlu birine benziyordu. Ama kapayalım bu konuyu. Peki ne yapıyor Ömer Bey şimdi? Mutsuzdur mutlaka. Ah uzlaşmak gerek, uzlaşmak gerek. Yüreği susturmak, bir tüccar olmak. Sakin ve ihtiyatlı, dengeli ve kurnaz olmak gerek. Alınmıyorsunuz değil mi? Tüccarız hepimiz. Önemli mi bu? Alıp satıyoruz, alıp satıyoruz. Ama gene konaklarımızda yaşıyoruz işte. Bu önemli. Gördünüz ya. Yerime oturdum. Köpek de başını gömdü. Şimdi susuyorum, susuyorum. Utancı, yüzyıllar sürecek utancı bekleyerek susuyorum. Oturduğu koltuğun arkalığına başını bir hasta gibi yasladı ve sustu. Bir sessizlik başladı. Refik ev sahibinin bu coşkusundan sonra çok utanacağını baştan beri düşünüyordu. Az önce birisi ölmüş ya da yıllar önce işlenmiş bir cinayet itiraf edilmişmiş gibi bir utanç ve şaşkınlık vardı. Refik, bari birisi bir şey söylese diye düşündü. Güler'e baktı. O ne düşünüyor? Küçük ve cumhuriyetçi bir asker. Acaba ayrıldığı o askerden o da mı öyle söz ediyor? Birisi bir şey söylese ya. Ah Cevdet Bey, nerelere getirdiniz bizi, nerelere? Gene Sait Bey'di. Başını kaldırmış, can çekişen bir komutan tavrı takınmış, hoşgörüyle gülümsüyordu. Ev sahibinin takındığı bu hoşgörü gerginliği gevşetti. Refik Ömer'den söz edip etmemeyi düşündü. Sonra Perihan'a baktı. Perihan da gösteriden fazla etkilenmemiş gözüküyordu. Refik onun bu rahatlığını görünce ferahladı. Sonra birden Atiye Hanım, ah ne güzel anlattın Sait'cim dedi. Ne güzel heyecanla anlattın. Şeyi de anlatsana, onu da hep heyecanla anlatırsın. Rahmetli baban anlatırmış onu da. Hani Abdülhamit Kamil Paşa'yı azarlarken içeri harem ağası girmiş de, onu da anlatsana lütfen. Sait Bey, susacağımı söylemiştim dedi. Artık susacağım. Sonra esnedi ve kendi dalgalı bilincine gömüldü. 21. Beşiktaş'ta meyhane. Peki Yahya Kemal bir şair olarak Tevfik Fikret'ten üstün mü? Al birini vur ötekine dedi Muhittin. Hiçbirinin önemi yok. Baudelaire'in yanında hepsi solda sıfır. Bir durgunluk oldu ama Muhittin bunu fazla önemsemedi. Bu küçük suskunluklara alışmıştı artık. Ama suskunluk uzayınca gene bundan keyif aldığını kendine itiraf etmek zorunda kaldı. Şimdi benim cümlemi inceliyorlar diye düşündü. Şiire meraklı iki harp akademisi öğrencisi benim cümlemi inceliyor, böyle parlak cümleleri yumurtlayamadıkları için hayıflanıyor, bana daha da hayran oluyorlar. Beşiktaş'ta, çarşı içinde, meyhanede oturuyorlardı. Berberin karşısındaki meyhaneydi bu. Memurlar, dükkancılar, balıkçılar ve şoförlerle doluydu. Muhittin haftada bir iki kere okullarından, Yıldız'daki Harp Akademisi'nden kaçan bu genç askerleri görüyor, onlara abilik ediyordu. Ah ne yazık dedi gençlerden biri. Abi ne yazık ki şu Fransızcayı bir türlü öğrenemedik. Baudelaire bile okuyamıyoruz. Muhittin azarlayıcı bir sesle öğrenmeniz şart dedi. Tembellik ediyorsunuz. Türkiye'de genç bir şair mutlaka bir yabancı dil bilmeli. Gene bir durgunluk oldu. Muhittin gene cümlesinin incelendiğini fark etti. Ben akşamları yatakhaneye çekilmeden önce biraz vakit bulabiliyorum. Ama o kadarı da yetmiyor ki. Bu Turgay'dı. Arkadaşı Barbaros'a oranla daha girgin, daha yakışıklı ama daha kafasızdı. Üzerinde ince bir gömlek vardı. Pazar öğleden sonraları okullarına dönmeden önce bu tatil elbiselerini çıkarıp askeri kıyafetleri giyiyorlardı. Muhittin bir şey söylemedi. Yabancı dil konusundaki tembellik ve kararsızlıklarını bir şey söylemeyerek cezalandırıyordu. Üstelik soracak kimse de yok ki. Bir şey sorsak hemen tersliyorlar bizi. Muhittin gene cevap vermedi. Bakışlarıyla herkes kendisinden sorumludur. Özür dilemem diyordu. Abi, Varlık'ta Cahit Sıtkı'nın şiirini okudunuz mu? Dedi Barbaros. Hayır. Ne diyorsunuz diyecektim. Askeri öğrenci biraz kararsız kaldı. Sonra sizin kitabınız hakkında da daha bir şey çıkmadı diye ekledi. Muhittin'in canı sıkıldı. Şiir kitabı çıkalı bir ay oluyordu ama basından hiçbir tepki gelmemişti. Bir şey söylesinler de ne söylerlerse söylesinler diye düşünüyordu. Bir şey yazmazlar daha, dedi. Benim kitabımın hazmı güçtür. Bir kenara yazılması gereken bir cümle söylemişti. Kibirli bir surat takındı ama birden kendine öfkelendi. Şurada şu çocukcağızlara fiyaka yapıyorum diye düşündü. Kendine daha da öfkelenecekti ki birden aklına başka şey geldi. Birazdan bir konuğumuz gelecek çocuklar. Refik gelecekti. Çalıştığı inşaat bürosuna telefon ederek Muhittin'i aramış, konuşmak istediğini söylemişti. Telefondaki ses titrek, kararsız, sıkıntılı bir sesti. Muhittin'in Refik'ten işitmeye alışık olmadığı bir şeydi bu. Edebiyatçı mı abi bu arkadaşınız? Ha yok, mühendis. Edebiyatçılar Beşiktaş meyhanelerine pek uğramazlar. Onları görmek istiyorsanız Beyoğlu'na çıkın. Bir mühendis bu arkadaş. Mühendis mektebinden sınıf arkadaşı. Gerçi o da pek Beşiktaş'a uğramaz, Nişantaşlı'dır. Gülmeye başladı. Sonra askeri okul öğrencilerinin de güldüklerini görerek tedirgin oldu. Hem anlamadan gülüyorlar, hem de gülüşleriyle Refik'i biraz alaya almış oluyorlardı. Oysa kim olursa olsun Muhittin'in arkadaşına öyle kolay gülmemeleri gerekirdi. Eğer Refik'le alay etmek gerekirse bu Muhittin'e düşerdi, onlara değil. Suratını asarak, ne gülüyorsunuz bakalım dedi. Sonra biraz ayıp ettiğini düşündü. Evet, Beşiktaş'a uğramaz dedi. Nişantaşlıdır o. Yukarıdan geliyor sizin anlayacağınız. Zaten bu Beşiktaş hep altta kalmıştır. Eskiden Yıldız'da, saraydaydı efendilerimiz, şimdi Nişantaş'talar. Bir kahkaha attı. Bir özdeyiş yahu bu söylediğim diye düşündü. Bunu daha iyi nasıl söyleyeceğini araştırdı. Mesela şöyle. Yıldız'daki efendi Nişantaş'a taşınınca Cumhuriyet oldu. Hayır, bu pek güzel değil. Başka nasıl söylenebilir bu? Birden şüpheyle durdu. Gülüyorsunuz ama anladınız mı bakalım ne dediğimi? Eskiden padişah vardı, şimdi de tüccarlar var. Ama bu Beşiktaş'ta değişen bir şey yok. Barbaros'tu bu. Of, berbat ettin dedi Muhittin. Lise kitaplarındaki gibi. Barbaros'un üzülerek önüne baktığını gördü ama aldırış etmedi. Şarabını içiyor, özdeyişini düşünüyordu. Yıldız'daki sarayla Nişantaş'a. Hak geldi işte. Refik meyhaneden içeri girmiş Muhittin'i arıyordu. Muhittin ses etmeden bir süre onu inceledi. Refik'in suratında belli belirsiz bir tiksinti, kararsızlık ve hüzün vardı. Bu bayağı meyhaneye gelmek zorunda kaldığı için kendine kızıyordu galiba. İyi ki burada buluşmamızı söyledim ona diye düşündü Muhittin. Biraz da benim çöplüğüm de ötsün bakalım. Onun salonlarından bıkmıştım ben. Sonra arkadaşına el etti. Yaklaşan Refik'in yüzünü yakından görünce şaşırdı. Bir şey var onda diye mırıldandı. Duygulanıyordu. Keşke başka yerde buluşsaydık. Ne oldu acaba ona? Refik'e yer gösterdi, genç askerlerle tanıştırdı, ne içeceğini sordu. Bunları yaparken dikkatle yüzünü inceledi. Bir şey var onda, canı sıkkın. Bir süre havadan sudan konuştular. Şarabı gelince Refik, hani bana kitabını getirecektin dedi. Bunu dün telefonda konuşmuşlardı. Muhittin ceketinin cebinden kitabı çıkardı. Zamansız Yağmur. Birinci sayfasını açtı, imzalayacağım şimdi diye düşündü. Ne yazacağımı merak ediyorlar. Ne tören be? Sonra aklına başka bir imza töreni gelince anlattı. Benim kitabımı yayımlayan yayın evine kitabını parayla bastıran yaşlı bir memur gelmişti. Herkese kitaplarını imzalayıp dağıtıyor. Bana döndü, evladım siz ne iş yaparsınız diye sordu. Şair olduğumu öğrenince fiyakayla şöyle imzaladı. Şiirlerini zevkle okuduğum şair arkadaşım Muhittin'e. Muhittin bir kahkaha attı ama Refik'in neşesiz olduğunu görünce ciddileşti. Bugün keyifsiz, onu eğlendirmek bana düşüyor diye düşündü ve şiir kitabını imzaladı. Hayatını zevkle izlediğim genç tüccar arkadaşım Refik'e. Bunu yazar yazmaz şakasını bayağı buldu ama çaresiz kitabı Refik'e uzattı. Refik kitabı biraz inceledi, kapağına baktı. Dizgisi ve sayfaları hakkında birkaç söz söyledi. Sonra ilk sayfadaki bu cümleyi okuyunca surat astı. Of kardeşim benim hayatım dedi. Benim hayatım rayından çıktı. Ne diyorsun diye inledi Muhittin. Şaşırmıştı, afallamıştı. Kendini böyle bir şeye biraz hazırlamıştı ama bu kadarını beklemiyordu. Meyhanenin gürültüsünü dinliyor, Refik'in yüzüne bakmaya çekiniyordu. Kardeşim, hayatım rayından çıktı. Kardeşim, kardeşim. Dün Refik telefonda da söylemişti bunu. Kardeşim. Kaç zamandır duymamıştı böyle bir söz. Çok fena duygulanıyorum diye düşündü. Peki ne oldu sana kardeşim? Sen mutluydun, benim gibi değildin. Ne oldu sana kardeşim? Hadi konuşalım, konuşalım. Ama bu çocukların da önünde olmaz ki. Sahi senin küçük kız nasıl? Laf olsun diye sormuştu bunu. İyi iyi, çok çabuk büyüyor. Bak buna sevindim. Ben bir karar verdim, evlenmeyeceğim. Onu bekleyeceğim. Evlenme dedi Refik. Evlenme, evlenme iyi edersin. Şarabını hızlı hızlı içiyordu. Hayır, onunla evleneceğim. Senin kız mutlaka çok güzel olacaktır, bundan kuşkum yok. Bir şey daha söyleyecekti ki sustu. Az daha Perihan'ı çok güzel bulduğumu söyleyecektim diye düşündü. Hayır dedi Refik, benim kızım sana göre değil. Kocaman iri yarı bir şey olacak o. Şimdiden bu kadar oldu. Muhittin şaşırdı, utanmasa bana bücür diyecek diye düşündü. Sonra, canım o kadar da kısa boylu muyum ben dedi. Hemen bunu söylediğine pişman oldu, askeri öğrencilere bakmaya çekindi. Yok canım dedi Refik, sana kim kısa boylu olduğunu söylüyor. Muhittin sözün daha da uzamasına öfkelendi, saatine baktı, askerlere döndü. Çocuklar siz geç kalmıyor musunuz? Daha vakit var, yetişiriz dedi Turgay. Barbaros ama kalksak iyi olur galiba diye homurdandı. Yokuşu koşa koşa çıkmak iyi olmuyor. Muhittin cevap vermedi. Askerler kalktılar. Askeri elbiselerini emanet ettikleri fotoğrafçının evinde giyeceklerdi. Muhittin onların gönlünü alacak birkaç söz söyledi. Çarşamba günü gene burada buluşacaklarını ekledi. Çıkarlarken arkalarından seslendi. Geç kalmayın, yoksa kumandanlarınız kulaklarınızı çeker. Derslerinizi de iyi çalışın. Annenize babanıza mektup yazın. İyi asker, iyi evlat, iyi vatandaş olun. Her zaman söylediği sözlerdi bunlar. Çocuklar gene biraz ezildiler, gülümsediler, süklüm püklüm çıktılar. Muhittin Refik'e nasıl buldun onları diye sordu. Daha oturmak istiyorlardı galiba. Daha oturamazlardı dedi Muhittin sıkıntıyla, geç kalıyorlardı. Sonra eliyle bir hareket yaptı. Aman boş ver ya, sen kendini anlat. Biraz daha şarap isteyelim mi? Refik başını salladı. Şarapları istediler, sonra sustular. Uzun bir sessizlik oldu. Şarap gelince Muhittin, sende bir şey var dedi. Evet, bende bir şey var. Başına bir şey mi geldi? Söyledim işte, hayatım rayından çıktı. Pek bir şey anlatmıyor bu söz. Haklısın, kendi kendime hep bunu söylüyorum. Alıştım artık, başka nasıl söyleyeyim? Düşünsene biraz, ne oldu? Eskisi gibi olamıyorum, eskisi gibi yaşayamıyorum. Tam böyle değil. Refik bir süre kelime aradı. Başka bir şeyler daha olsun istiyorum. Eskisi gibi olamıyorum işte. Hmm diye bir ses çıkardı Muhittin. Düşündüğünü ama bir şey anlamadığını göstermek istiyordu. Perihan eski dengemin kalmadığını söylüyor. Sen doğru buluyor musun bunu? Biraz. Eğer denge denen şey hayatın akışına kendini bırakmaksa, eğer kolay mutlu olmaksa denge, biraz dengesizleştim galiba. Çok kötü dedi Muhittin, sonra biraz düşündü. Sen eskiden bu dengenle övünürdün diye ekledi. Seni sağlıklı, mutlu ama açıkçası biraz miskin yapardı bu. Hayır, dengesizleşmen o kadar kötü bir şey olmasa gerek.